Ayrım 18.
Georgievski aralıksız 3 yıl süren liderliği Toska Solovyova bırakmış, küçükler müfrezesini onun eline teslim etmişti. Yine pancar kazmaya, patates çıkarmaya koyulduk. Bir kez daha ahırlara saman serdik. Baharda ekilecek tohumluk tahılları ayırıp bir kenara koyduk. Birinci ve ikinci müfrezeler bir kez daha tarla sürmeye koyuldu. Ancak bu kez birbirleriyle yarışmadan çalışıyorlardı. İşte Harkov'daki Halk Eğitim Müdürlüğü'nden Dinyeper'deki Popov topraklarının incelenmesi için gerekli resmi iznin sağlanması bugünlere rastladı. Tüm topluluk üyelerinin katıldığı genel toplantıda verdiğim haberi duyan ve Halk Eğitim Komiserliğinden gelen belgeyi elden ele dolaştırarak okuyan çocuklar bunun çok ciddi bir konu olduğuna karar verdiler. Çünkü elimizde bir kağıt daha vardı. Ve bu belgeye göre Halk Eğitim Komiserliği Zaporojye Bölgesel Yürütme Komitesi'nden Popov topraklarını topluluğumuzun emrine vermesini istiyordu. O zamanlar bu kağıtların tüm sorunları çözümleyeceğini sanıyorduk. Şimdi artık rahat bir soluk almak ve terk edilmiş topraklar, başarıya erişmemiş topluluklar, yeni yaşama katılmak üzere henüz yenilenmemiş can çekişen manastırlar ve soylu malikanelerini kafamızdan silip atmaktan başka yapılacak iş yoktu. Hortitsa adası ile ilgili efsaneleri bir yana bırakacak, pılımızı pırtımızı toplayıp gidecektik o kadar. Genel kurul Popov topraklarını incelemeye benimle gelmek üzere Mitka Jeveli'yi seçti. Mitka 15 yaşına gelmişti. Küçükler arasında en uzun boylu olan oydu. Bir özel müfrezenin komutanlığını yapmak gibi karmaşık bir sanatı öğrenmiş bulunuyordu. Bir yıl aşkın bir süredir gençlik kolu üyesiydi ve de kısa bir süre önce 9. müfrezenin değirmen grubunun komutanlığı gibi sorumlu bir göreve atanmaya değer görülmüştü. Mitka yeni tip Gorkilileri temsil etmekteydi. Daha 15'ine gelmeden pek çok deney görmüş, pek çok ustalık edinmişti. Yay gibi oradan oraya zıplar, her işe yetişirdi. Eşsiz bir örgütleme yeteneği geliştirmiş, bu arada büyüklerden yani mücadeleci kuşaktan çok şey öğrenmiş, onlardan iyi örnek almıştı. Mitka daha topluluğa geldiği ilk gün Karabanov'un izleyicileri arasına katıldı ve sanki onun o kara gözlerinden taşan korkunç şimşek bakışlarını, enerjik hareketlerini aldı. Ancak Mitka ile Semyon arasında büyük bir ayrılık vardı. O da Mitka'nın 15 yaşında 5. sınıfta olmasıydı. Mitka ile birlikte Kasım sonunda açık, buzlu ve karsız bir günde yola çıktık ve 24 saat sonra Zaporojye'ye vardık. Büyük bir saflık içinde Gorki topluluğunun yeni ve mutlu çağının aşağı yukarı şöyle başlayacağını düşlemiştik. Uysal, devrimci yüzlü bir adam olan Bölgesel Yürütme Komitesi Başkanı bizi görmekten büyük mutluluk duyacak, bizi saygıyla karşılayacaktı. Popov toprakları mı diyecekti bize göre? Gorki topluluğu için mi? Ah elbette biliyorum biliyorum. Buyurun efendim, sevinerek size sunacağız bu toprakları. İşte tapusu, buyurun alın. Ve biz yalnızca bu topraklara nasıl gidileceğini soracak, sonra koşarak topluluğa dönecek, hemen eşyaları toplayıp yola koyulmalarını söyleyecektik. Biz böyle olacağını düşlemiştik. Popov topraklarını beğenmeyebileceğimiz aklımızın ucundan geçmiyordu. Suratsız bir kadın olan Halk Eğitim Komiserliği görevlisi Bregel bile Mitka ile birlikte kendisini Harkov'da ziyaret ettiğimizde şöyle demişti. Popov toprakları ha? Tam Makarenko'ya göre. Popov 5 para etmezin tekiydi gerçi ama oraya pek güzel binalar yaptı. Gidin gözünüzle görün, çok güzel bir yer, beğeneceksiniz. Jurinskaya da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Ah öyle güzel ki oralar, zengin topraklar, ayrıca doğal güzellik. Çocuk topluluğu yapılmak için biçilmiş kaftan. Maria Kondratyevna da harikulade güzel bir yer demişti. Bu toprakların herkes tarafından bilinmesi önemli diye düşündük. Bu yüzden Mitka ile ikimiz oraya yazgıya boyun eğmiş bir hava içinde gittik. Burası zaten daha baştan Gorkililer için yaratılmış bir yerdi. Ancak sayısız umutlarımızdan yalnız bir tanesi gerçekleşti. Bölgesel Yürütme Komitesi Başkanı'nın yüzü gerçekten de uysal ve devrimci görünümlüydü. Bunun dışında hiçbir şey umduğumuz gibi çıkmadı. Adam ağzını açar açmaz ikinci umudumuz boşa çıktı. Halk Eğitim Komiserliğinden verilen belgeyi okuduktan sonra şöyle dedi başkan. Ama burada pekala bir köy topluluğu var. Bu Gorki topluluğu da neymiş? Mitka ile bana açık yüreklilikle baktı. Ancak anlaşılan Mitka'yı daha dişine göre bulmuş olmalı ki onun o önemli kara gözlerine gülümseyerek sordu. Burada işleri bunun gibi delikanlılar mı yürütecek? Mitka kızardı, dayılanmaya başladı. Ne olmuş bizim gibi delikanlılara? Sizin mujiklerden daha beter yürütmezler işleri herhalde, değil mi? Mitka bunları söyledikten sonra daha da kızardı. Bu arada başkanın gülümseyen dudakları biraz daha yüzüne yayıldı. Bizim köylülere mujik diyorsunuz ha, dedi. Sonra içtenlikle bir itirafta bulundu. İşleri doğru dürüst yürütemiyorlar, haklısınız. Ama burada tam 1500 hektar toprak var. Konu bölgesel yürütme komitesinin yetki sınırını aşmakta. Bu meseleyi Halk Tarım Komiserliği yetkilileriyle görüşmelisiniz. Mitka gözlerini kıstı. Başkana güvensiz bakışlarla baktı. Sizin neyinizin dışında dediniz? Yetki sınırı. Bu ne anlama gelir? Bak gördün mü? Ben senin dilini anlıyorum ama sen benimkini anlamıyorsun. Boş ver. Müdürüm bunun anlamını açıklar sana. Şimdi size nasıl bir yardımım dokunabilir? Bir otomobil vereyim, gidin bakın, dolaşın. Köylülerle yerinde görüşün, belki bir anlaşmaya varırsınız. Ama asıl iş Harkov'da biter, Halk Tarım Komiserliği'nde. Başkan gülümseyerek Mitka'nın elini sıktı. Tüm delikanlılarınız bunun gibiyse sizi destekleyeceğim, dedi. Mitka ile ikimiz Popov topraklarını gördük ve güzelliğiyle büyülendik. O ünlü büyük çayırlığın kıyısında bize göre bir zamanlar Taras Bulba'nın kulübesinin bulunduğunu varsaydığımız noktada Dinyeper'le Karaçekrak'ın oluşturduğu bir açının içinde stepten rastgele fırlamış sayısız dik yamaç vardı. Bunların ortasında akan Karaçekrak bir ok gibi dümdüz süzülüyor, bir nehirden çok bir kanalı andırıyordu. Bir an önce Dinyeper'e kavuşmak için acele ediyor gibiydi. İşte bu ırmağın dik yamacında gerçek bir mucize gördük. Kaleyi andıran mazgallı duvarların ardında sivri çatıları, akıl almaz bir karmaşa içinde birbirine karışan saraylar yükseliyordu. Bazı kulelerde rüzgar fırıldakları olduğu gibi duruyor, ancak pencerenin bulunduğu delikler kapkara, bomboş dışarıya bakıyor, o müthiş mağribi ya da belki Arap yaratıcılığının görkemiyle korkunç bir biçimde çelişiyordu. İki sıra penceresi bulunan havadar bir kulenin altındaki kapıdan kare taşlarla döşenmiş büyük bir avluya girdik. Taşların arasından bir yol bulup huysuz bir inatla yeryüzüne çıkmış olan don yemiş Ukrayna otları umursamasız ve kaba öbekçiler oluşturuyordu. Bu küçük otluklarda ineklerin, domuz ve keçilerin ortalıkta başıboş dolaşırken bıraktığı ayak izleri görülmekteydi. Birinci saraya girdik. İçeride karşılıklı açılmış deliklerden esen korkunç bir rüzgar, kötü bir kireç kokusu vardı. Ve bir de kollardan olduğu gibi bacaklardan da yoksun bir Milo Venüsü holde yerde uzanmış yatıyordu. Aynı derecede geniş ve güzel olan öteki saraylar da aynı ölçüde bırakılmışlık ve eskilik kokuyordu. Her şeyi şöyle uzmanca bir gözden geçirerek gerekli onarım işlerinin neye patlayacağını hesapladım. Aslına bakarsanız korkulacak bir şey yoktu. Kapılarla pencereler takılacak, döşemeler onarılacak, duvarlar sıvanacaktı. Milo Venüsü onarılmasa da olurdu. Merdivenler, tavanlar ve sobalarsa iyi durumdaydı. Mitka benim gibi renksiz, sönük bir çocuk değildi. Güzellik karşısında duyduğu bu büyük coşkuyu ne yıkıntılar ne de başka bir güç dindiremezdi. Oradan oraya dalıp çıkıyor, kulelere tırmanıp iniyor, büyüklü küçüklü bahçeleri, saray girişlerini geziyor, kendinden geçmiş bir halde duygularını dile getiriyordu. ''Aman tanrım, şuraya da bakın, böyle güzel bir şey görmedim. Bu ne saray böyle Anton Semyonovich?'' Çocuklar buraya bayılacak. Çok güzel, evet çok güzel. Burada kaç kişi barınabiliriz sizce? 1000 çocuk alır mı dersiniz? Benim hesaplarıma göre burada 800 kişi oturabilirdi. Onları çekip çevirebilir miyiz peki? 800. Çoğu da sokaklardan toplanacak herhalde. Tüm komutanlarımız da işçi üniversitesinde. Onca çocuğu denetleyip denetleyemeyeceğimizi düşünmeye vakit yoktu. Gezmemizi sürdürdük. Arka bahçeden köy komünü sorumluydu ve her şeyi berbat etmişlerdi. Uçsuz bucaksız ahır gübre yığınlarıyla doluydu. Bu yığınların arasındaysa dünyaya geldiğine pişman, bakımsız birkaç beygir vardı. Altlarından saman falan yoktu. Hayvanların kaburgaları sayılabilirdi. Popoları öbek öbek pislikle yamanmış gibi duruyordu. Hangar gibi kocaman bir domuzluk vardı. Ancak duvarları delik deşikti. İçinde birkaç domuz vardı ama bunlara domuz demeye 1000 tanık gerekirdi. Bahçede donmuş toprak yığınları üzerinde atılmış arabalar, tohum ekme makineleri, tekerlekler ve çeşitli makine parçaları birbirine girmiş durumda sere serpe yatıyordu. Bütün bu şeyleri yabanıl, şaşırtıcı, insana aptal edici bir yalnızlık örtüyor gibiydi. Yalnızca domuzlukta tek bir kulu olduğuna rastladık. Sivri sakallı, yamru yumru bir ihtiyardı bu. ''Büroyu arıyorsanız şu binadadır'' dedi bize hemen. Domuzlarınız nerede sizin diye sordu Mitka. Ne dedin? Ha, domuzlar. İhtiyar ayak değiştirdi. Ağırlığını bir ayağına verdi. Saydam parmaklarını sakalında gezdirdi ve ahırlara doğru şöyle bir baktı. Mitka'nın sorusunu pek yerinde bulmamıştı anlaşılan. Yine de elini bir yöne doğru sallayarak yanıt verdi. Yediler. Hepsini yedi serseriler. Evet, o piçler yedi hepsini. Kimler? Kim olacak? Bizim insanlarımız. Nah, bu köyün insanları. Sen komünde değil misin peki dede? Ah evlat ah, ben bu komünde koyun sürüsüne karışmış bir inek gibiyim. Burada kimin sesi yüksek çıkarsa onun borusu öter. Benim gibi bir ihtiyara hiçbir görev vermediler. Vermedi piçler. Siz kimsiniz acaba evlat? Biz iş görüşmeye geldik. Ha, iş görüşmeye ha? Madem iş görüşmeye geldiniz şurada toplantı yapıyorlar. Toplantı yani anlarsınız. Orospu çocukları her saat toplantı yaparlar. Ve burada. İhtiyar yeterinden çok açık konuşmaya hazırdı o anda anlaşılan. Ama bizim dinleyecek vaktimiz yoktu. İhtiyarın dediği gibi sıkış tıkış bir büroda eski mal sahiplerinden kaldığı belli, ikide bir kırılıp çöken sandalyelere oturmuş toplantı yapıyorlardı. Sigara dumanından içeride kaç kişi bulunduğunu anlamak olanaksızdı. Ancak gürültülerden en az 20 kişinin bir ağızdan konuştuğu ortaya çıkıyordu. Ne yazık ki konuşulan konunun ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik. Çünkü kapıdan girdiğimiz anda kıvırcık saçlı, kara sakallı ve yuvarlak, kız gibi romantik bakışlı bir adam bize kim olduğumuzu sordu. Bir nokta açıkça anlaşıldı. 1500 hektar komüne fazla geliyordu. Komünün yoksulluğunun bir nedeni yeterinden çok servete sahip olmasından kaynaklanıyordu. Toprağın paylaşılması olasılığı konusunda belli bir anlaşmaya varmakla güçlük çekmedik. Komün ayrıca sarayları, sıvaları dökük duvarları, kuleleri ve içine atılmış Milovenüsü ile birlikte bize vermeye dünden razı görünüyordu. Ancak ekilen topraklar konusuna gelince komün üyeleriyle aramızdaki teller gerildi. Mitka tartışma kurallarını da bir yana bırakarak diklendi. Neden daha pancarları toplamadınız? Hepsi tarlalarda yatıyor, olur mu böyle? Başkan ona şu yanıtı verdi. Pancarları ne zaman toplayacağıma karışmak için daha bir fırın ekmek yemen gerek. Ekilen topraklar konusunda anlaşmaya vardığımızda akşamın geç saatlerine yaklaşılmıştı. Aptallar gibi tartışmanın alemi var mı dedi Mitka. Ekilen toprakları duvarla ikiye ayırırız olur biter. Konuşmayı böylece kesmiş olduk. Bizi Gorki topluluğuna hangi taşıma aracının getirdiğini anımsamıyorum. Ancak bana öyle geliyor ki kanatlanıp uçtuk dönerken. Genel toplantıda anlattıklarımız sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Mitka ile beni havalara fırlattılar. Gözlüğüm neredeyse kırılacaktı. Mitka'nın da ya burnu sıyrıldı ya da kafası yarıldıydı. Topluluğumuz için gerçek bir mutlu dönem başlamış bulunuyordu. Çocuklar tam 3 ay tasarılar ve düşler kurarak yaşadılar. Yine topluluğa gelen Bregel bana şöyle dedi. Siz ne biçim çocuk yetiştiriyorsunuz böyle Makarenko? Bunların hepsi de birer düşsever. Onlara bunu mu öğretiyorsunuz? Düşsever olmuşlarsa ne olmuş yani? Ben kendi adıma düş kurmak sözcüğünden pek hoşlanmam aslında. Kızlara özgü bir etkinlik çağrışımı yapıyor bende. Hatta belki de daha beter bir şey. Ama düşten düşe fark vardı. Kırat tepesinde bir şövalye olmayı düşlemek başka, 800 kız ve erkek çocuğun bir topluluk halinde bir araya geldiğini düşlemek başka. Sıkış tıkış barakalarda otururken yüksek tavanlı, aydınlık odalar düşlemedik mi? Ayaklarımıza papuç yerine pılıpırtı sararken gerçek birer bot giymeyi düşledik. İşçi üniversitesine gitmeyi düşledik. Çapkın gibi bir kısrağa sahip olmayı, simmental inekler yetiştirmeyi düşledik. Bir çuvala tıktığım iki İngiliz domuz yavrusunu topluluğa getirdiğimde Vanya Şelaputin adında saçı başı dağınık bir düşsever yüksekçe bir tabureye oturmuş, ellerini bacaklarının altına sokmuş, başını tavana kaldırarak şöyle demişti. Şimdi yalnızca iki domuz yavrumuz var ama kısa bir zaman sonra çoğalacaklar. Çoğalanlar da çoğalacak ve 5 yıl içinde 100 domuzumuz olacak. Vay anasını! Duyuyor musun Toska? 100 domuz! Düşçü de Toska'da duyulmadık bir kahkaha atmış, büroma giderken yaptığımız iş konuşmasını bastırmışlardı. Şimdi 300 domuzumuz vardı. Şelaputin'in düşlerinin sözünü eden yoktu ama. Belki de bizim eğitim dizgemize burju ve eğitim dizgesi arasındaki temel ayrım, bir çocuk topluluğunun kaçınılmaz olarak gelişmek, büyümek, zenginleşmek durumunda olmasında, daha iyi bir yarına kavuşma çabası içinde, ortak ereklere doğru büyük bir heves, coşku ve sebatla, yılmadan ilerlemesinde, el birliğiyle, duygu birliğiyle çalışmasında yatmaktadır. Gerçek eğit bilimsel diyalektik belki de bu olgudan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden çocukların düşlerini frenlemek konusunda hiçbir girişimde bulunmadım. Tersine ben de onlarla birlikte gözümü yükseklere, hatta belki de biraz fazla yükseklere diktim. Bunlar topluluğun en mutlu günleriydi. Tüm dostlarım o günleri bugün bile sevinçle anmaktadırlar. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı kendisine ayrıntılı olarak yazdığımız Alexey Maksimovich de bizimle birlikte düşler kurmuştu. Toplulukta bu işe sevinmeyen ve düş kurmayan birkaç kişi vardı ve Kalina Ivanoviç bunlardan biriydi. Onun ruhu gençti ama anlaşılan salt genç bir ruh düş kurmaya yeterli değildi. Kalina Ivanoviç şöyle diyordu. İyi bir atın otomobilden nasıl ürktüğünü gördün mü hiç? Neden ürker biliyor musun? Yaşamak ister de ondan. Asalak herif. Ama dünyadan geçmiş bir beygirin değil, otomobilden şeytandan bile korktuğu görülmemiştir. Çünkü artık hiçbir şey umrunda değildir. Hani Rusların dediği gibi ha buğday yemiş, ha yulaf fark etmez. Kalina Ivanoviç'i bizimle gelmeye razı etmeye çabaladım. Çocuklar da epey asıldı ama hayır, inadı inattı. Ben artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Benim gibi asalığa gereksinmeniz yok sizin. Yolun bir kısmını sizinle yürüdüm, artık yeter. Bir bakım evine yerleşeceğim. Hükümet bizim gibi ihtiyarlara iyi davranıyor. Osipovlar'da ağalar, oğlar çekerek toplulukla birlikte taşınmayacağını söylediler. Korkunç günler ve deneyler yaşadıklarını eklediler. Biz kendi halimizde insanlarız dedi Natalya Markovna. 800 kişiyi ne yapacağınıza bizim aklımız ermez Anton Semyonoviç. Kendinizi ateşe atıyorsunuz doğrusu. Bu sözleri şu dizeyle yanıtladım. Delicesine yürekli türküler çağırırız. Çocuklar bu sözlerin Gorki'den alındığını anında anladılar. Alkışlamaya, gülmeye başladılar. Ama Osipovlar kıllarını kıpırdatmadılar. Neyse ki Silanti beni avuttu. Bırak kalsınlar be. Sen herkesi yarış arabasına koşmak istiyorsun Anton Semyonoviç. Ama inek arabaya koşulmaz. Sense durmadan koşun bağlıyorsun hayvana. İşte bu kadar. Gerisi boş. Ama sen bu işe varsın değil mi Silanti? Hangi işe? Yarış arabasına bineceksin. Beni dilediğin yere götürebilirsin. Sırtıma eğer koyup Budyonin'in altına bile sürebilirsin. Bak ne biliyor musun? O domuzlar beni suççu beygiri gibi kullandılar. Gerçek bir süvari atı olduğumu göremedi domuzlar. Silanti başını şöyle bir geriye attı. Ayaklarını rap diye yere vurdu ve biraz durduktan sonra kullanmadan edemediği şu sözleri ekledi. Gerisi boş. Hemen hemen bütün öğretmenler Silanti, Kozir, Elissov, Demirci Godanoviç, tüm çamaşırcılar, ahçılar, hatta değirmen işçileri bile bizimle gelmeye karar verdi. Bu olgu taşınmamıza ayrıca bir güvenlik ve yakınlık katıyordu. Ancak bu arada Harkov'da işler yolunda gitmiyordu. Sık sık oraya uğruyordum. Halk Eğitim Komiserliğindeki herkes bizi destekliyordu. Bregel bile o zamanlar bana Zaporojye'nin Don Kişot'u diye at takmasına karşın düşlerimize kendini kaptırmıştı. Halk Tarım Komiserliği bile bize dudak bükmelerine, adımızı unutmuş numarası yapıp bizi bazen Gorkililer, bazen Korolenko ve kimi zaman Şevçenko topluluğu diye anmalarına karşın yelkenleri suya indirmiş, 800 destetin toprakla Popov topraklarını alın dilersiniz, yeter ki yakamızı bırakın demek durumunda kalmışlardı. Ancak kısa bir süre sonra düşmanlarımızın savaş hattında değil de siperlerde yattığını anladık. Son başarılı darbeyi indiriyorum düşüncesiyle balıklama üzerlerine yürüdüm. Bu saldırımın ardından utku borularımızı öttürebileceğimizi sanıyordum. Ancak saldırıma yanıt olarak çalılıkların ardından kısa ceketli, küçücük bir bacaksız çıkıp da bana birkaç sözcük söyleyince nereden geldiğimi şaşırdım. Silahlarımı bir yana attım, bayrağı sancağı bırakıp geri çekildim. Çocukların utkuyla ilerleyen saflarına koştum. Halk Maliye Komiserliği hiç kimsenin işine yaramayacak bir sarayı onarmak için size 30 bin ruble vermek gibi bir kumara girişemez. Sizin çocuklarınız şu anda yıkık binalarda oturmuyor mu hem? Bu para yalnız onarım için değil, taşınma harcamaları ve alınacak bazı ufak tefek eşya da bu paranın içinde. Biliyoruz, biliyoruz. 800 desyatin toprak, 800 serseri, 800 inek. Böyle kumarların çağı çoktan geçti. Halk Eğitim Komiserliğine milyonlar döktük. Sonuç sıfır. Her şeyi çaldılar. Varı yoğu kırıp döktüler ve kaçtılar. Bu küçük adam bizim o güzel canlı düşümüze beklenmedik bir anda ortaya çıkıveren o düşe çelme takmış bulunuyordu. Ne gözyaşı kâr etti ne de bu düşün Gorki'nin de düşü olduğunu söylemek bu adamlar için bir anlam taşıdı. düş öldü. Eve dönerken okul programına yeni bir ders koyduğumuzu anımsadım. Tüylerim ürperdi. Dersin adı Zaporojye bölgesindeki çiftliğimizdi. Şere Popov topraklarını iki kez gezmişti. Bir tarım planı çizmiş, bunu çocuklara da anlatmıştı. Üzerinde pırlantalar, zümrütler, yakutlardan işaretler bulunan traktör orduları, inek sürüleri, koyun sürüleri, yüz binlerce tavuk, İngiltere'lere tereyağı ve yumurta satmalar, kuluçka makinaları, meyvalıklar, sebzelikler içeren bir plandı bu. Pırıl pırıl parlıyor, insanın gözünü kamaştıran ışıklar saçıyordu. Daha bir hafta önce Harkov'dan dönüşümde çocuklar beni coşkuyla karşılamış, ufaklıklar oramı buramı çekerek beni arabadan aşağı etmişlerdi. Anton Semyonovich, Anton Semyonovich diye bağırıyorlardı bir yandan. Şafak doğurdu, gel çabuk, gel de gör, hadi çabuk. Beni ahıra sürüklediler ve altın sarısı bir yavrunun çevresine üşüştüler. Tay daha kurumamıştı, tir tir titriyordu. Çocuklar sessizce gülümsediler. İçlerinden biri anlamlı bir tavırla şöyle fısıldadı. Adını Zaporets koyduk. Ah benim sevgili ufaklıklarım. Büyük tarlada saban peşinde yürüyemeyecekmişsiniz meğer. Peri masallarında görülen türden bir sarayda oturmayacak, mağribi kulelerinin tepelerinde borazan çalamayacakmışsınız. Altın sarısı tayın adını boşu boşuna Zaporojets koymuşsunuz meğer. Önemli bir karar. Halk Maliye Komiserliğindeki ufak tefek adamın indirdiği darbe ezici olmuştu. Çocukların yürekleri sancıdı. Düşmanlarımız bizimle alay etti. Kahkahalarla güldü. Bense bayağı huzursuz oldum. Artık hiçbirimiz Kolomak kıyılarında kalmak istemiyorduk. Buna aklımız kesmiyordu. Halk Eğitim Komiserliği bile bizdeki bu dayanılmaz isteği, inatlı kararlılığı görmüş, durumumuzu kabul etmişti. Onlar da yalnızca şunu düşünüyordu şimdi. Bunları buradan taşıyacağız ama nereye? Bu yüzden 1926 yılı Şubat ve Mart ayları çok karmaşık günlerin yaşandığı bir dönem oldu. Zaporojye düşlerimizin boşa çıkması bizdeki son iyimserlik kıvılcımlarını da söndürmüştü. Ama topluluk elde kalan umut artıklarına yine de inatla ve de sımsıkı tutunuyordu. Çocukların genel toplantısında bir önerinin ya da olasılığın tartışılmadığı hafta geçmiyordu. Uçsuz bucaksız Ukrayna bozkırlarında toprağa kimselerin işlemediği ya da yapılan çiftliğin kötü sonuçlar verdiği daha pek çok alan vardı. Halk Eğitim Komiserliği'nde komsomollardan, yaşlı komşularımızdan bir yığın dost ya da tarımsal sorunların bizi karşılaştırdığı uzak tanışlarımız bize durmadan yer öneriyorlardı. Bu dönem içinde Şere, çocuklar ve ben trenlerle, otomobillerle ya da çapkının ve çeşit çeşit yerel at ve katırın çektiği arabalarla nice yollar kat ettik. Nice dağlar bayırlar aştık Tanrı bilir. Ancak gidenler yorgunluktan başka bir şey getirmiyorlardı pek. Genel kurul toplantılarında gördüklerini anlatıyor, çocuklar onları soğuk, ciddi suratlarla, bir iş adamı tavrıyla dinliyor, anlatana, akıllarına ilk gelen olumsuz soruyu sorduktan sonra kendi işlerine bakıyorlardı. Orada kaç kişi barınır? 120 ha, yaramaz. Hangi kasabada demiştin? Priyatin miydi? Hah, güleyim bari. Bu sonuçlar gördüklerini anlatanları da sevindiriyordu. Çünkü onlar da önerilerinin uygun bulunacağından korkmaktaydılar. İşte Valki'deki Staritski toprakları, Priyantin'deki manastır, Lubni manastırı, Dikanka'daki Koçubey prensinin malikanesi ve daha bir yığın beş para etmez yer hızla ve de birer birer gözlerimizin önünden geçirildi, bir kenara atıldı. Daha bir yığın yer de görülmeden değersiz bulunarak bir yana atılmıştı. Bunlardan biri de Kuryaj'dı. Son derece ahlaksız oldukları söylenen 400 çocuğu barındıran Harkov yakınlarında kurulmuş bir çocuk topluluğuydu bu.